Kendi kutup yıldızını bul. Ayrım 15, sayfa 269. Duvarı aşmak. Yaşamımızda birer engel olarak karşımıza çıkan duvarlara tırmanabilmek için önce sıkıntıların, dertlerin, düşmanların ve ihanetin karşısında dimdik durabilmek, sonra da bir kez daha, ikinci kez, üçüncü kez ve dördüncü kez çaba göstermek gerekir. Kimi kişiler karşılarına çıkan ilk duvarın önünde yollarının bittiğine inanırlar. Kimi kişilerse duvarın öte yanına geçerler ve hiçbir duvarı umursamaksızın yollarını sürdürürler. Aşağıda onların bu başarılarının anahtarlarını bulacaksınız. Daha fazla yapacağım. Ait olmaktan daha fazlasını yapacağım. Katılacağım. İlgilenmekten daha fazlasını yapacağım, yardımcı olacağım. İnanmaktan daha fazlasını yapacağım, anlayışlı olacağım. Hayal kurmaktan daha fazlasını yapacağım, çalışacağım. Öğretmekten daha fazlasını yapacağım, ilham vereceğim. Kazanmaktan daha fazlasını yapacağım, kazandıracağım. Vermekten daha fazlasını yapacağım. Hizmet edeceğim. Yaşamaktan daha fazlasını yapacağım. Büyüyeceğim. Arkadaşlıktan daha fazlasını yapacağım. Dost olacağım. Denemekten daha fazlasını yapacağım. Başaracağım. Charles J. Lever. En güzel şey. Dünyanın en başarılı ressamlarından biri sayılıyordu. Ama içinde tuhaf bir sezgi, yıllar sonra anımsamasını sağlayacak en önemli yapıtını henüz yapmadığını söylüyordu. Karar verdi. En güzel şeyin resmini yapacaktı. Günlerce düşünmesine karşın, kafasında tam olarak neyin resmini yapacağına ilişkin bir düşünce oluşmuyordu. Aradığını bulmak için dalgın dalgın yürüdüğü bir yolda, karşısına çıkan yaşlı adama sordu. Dünyanın en güzel şeyinin resmini yapmak istiyorum. Ancak ne yapacağımı bilmiyorum. Bana yol gösterebilir misiniz? Dedi. Yaşlı adam ressama kendi düşüncesini söyledi. Aradığını herhangi bir mabette, bir tanrı evinde bulabilirsin oğlum, dedi. Ressam yoluna devam etti. Az ileride nikah salonundan çıkmış, balayına gitmek üzere olan bir çift gördü. Bu kez çiçeği burnunda geline sordu aynı soruyu. Sizce dünyanın en güzel şeyi nedir? Gelin eşinin gözlerinin içine sevgiyle bakarak yanıtladı ressamı. Aşk, dedi. Aşk fakirliği zenginliğe, gözyaşlarını gülümsemeye döndürür. Azı çok yapar. Onsuz güzellik olmaz. Duyduğu bu iki ayrı açıklamayı düşünerek yoluna devam eden ressamın karşısına yorgun bir asker çıktı bu kez. Ressam aynı soruyu ona da sordu. Yüzünde yaşadığı ve gördüğü olaylardan derin izler taşıyan asker fazla düşünmeden yanıtladı ressamı. Dünyanın en güzel şeyi barış, en çirkin şeyi ise savaştır, dedi. Barışı bulduğun yerde güzelliği mutlaka bulursun. Sorusuna bulduğu yanıtlar ressamı rahatlatacağına daha da kederlendirdi. İnanç, aşk ve barış nasıl çizilebilir, nasıl anlatılabilirdi? Evinin önüne geldi. Dalgın bir halde kapıyı açıp içeri girdiğinde dünyanın en güzel şeyinin tüm yanıtlarını bulduğunu anladı. Babacığım diye kendisine koşan çocuğunun gözünde inancı gördü ve Tanrı'ya onu kendisine verdiği için teşekkür etti. Hoş geldin diyen eşinin gözleri aşkla aydınlanmıştı. Ve evinde askerin sözünü ettiği barış ve huzur vardı. Hiç zaman kaybetmeden tuvalinin karşısına geçen ressam, kısa bir süre sonra en güzel resmini tamamladı. Tablonun adı Yuvam'dı. W.O. Goodwin. sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: "Mermeri sıkışmış bir melek gördüm ve onu özgürlüğüne kavuşturuncaya dek mermeri oydum." Michelangelo. En küçüğün önemi. Yaşamı boyunca denizlerde yolculuk eden İngiliz şairi Rudyard Kipling, çok iyi görmesini bilen gözlerle gemideki en küçük civatanın önemini anlamış ve şu öyküyü anlatmıştır. Koskoca bir gemide küçücük bir civata vardı. Bu, iki büyük çelik levhayı birbirine bağlayan küçük civatalardan biriydi. Bu küçük civata, Hint Okyanusu'nda yol alırken birdenbire kıpırdamaya başladı ve düşme tehlikesiyle yüz yüze geldi. Öteki civatalar, "Sen düşersen biz de düşeriz" diye seslendiler. Geminin teknesindeki çeviler de, "Biz de çok sıkışığız, biz de biraz kıpırdayalım" dediler. Bunu duyan demir kaburgalar, "Ne olur yapmayın" diye yalvardılar. "Siz tutmazsanız biz mahvoluruz." Derken küçük civatanın amacı bir yıldırım hızıyla tüm gemiye yayıldı. Gemi titremeye başladı. Bunun üzerine tüm kaburgalar, levhalar, civatalar, en küçük çiviler el ele verip küçük civataya bir elçi gönderdiler. Küçük civata yerinde kalmalıydı. Aksi halde gemi parçalanacak, içlerinden hiçbiri vatana kavuşamayacaktı. Küçük civata kendine bu denli önem verilmesine çok sevindi ve olduğu yerde kalacağını bildirdi. Bu en küçük civataya dik dikkate çağırış, yalnız gemilerin, uçakların ya da demiryolu vagonlarının güvenliğiyle sorumlu mühendisler için değildir. Doğalgaz musluklarını kullanan aşçı kadın için de değildir. Hepimiz içindir. Yaşamda her zaman küçük bir civatayı unutmak tehlikesiyle karşı karşıyayız. Unutkanlığımız yüzünden büyük bir iş bozulabilir. Binlerce insan ölebilir. Küçük gemi civatası, derine gizlenmiş ahlaki gerçeklik içinde güzel bir örnektir. Bu gerçeğin kesin ama gözle görünmeyen önemi çok zaman unutulur. Olumsuz durumlar yaşandıktan sonra birileri bunun nedenini keşfeder. Onu herkese bildirir, tüm dünya yaşananlardan dolayı büyük bir korku, merhamet ya da öfkeyle sarsılır. Ama bundan hiçbir ders almaz. Tersine, her yerde küçük civataları ve bu küçük civataların önemini unutmaya devam eder. F.W. Forrester. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta: "Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir." Voltaire. Feleğin silleleri sana şekil verecek. Bir gence öğütler. Hayata çok çetin bir zamanda başlıyorsun. İnsanlık tarihinde öyle medyucezirler vardır ki en mecalsiz yüzücüleri bile kıyıya ulaştırır. Sen ve arkadaşların sıkıntıya karşı yüzeceksiniz. Bu daha güç. Halbuki size lazım olacak hasletler, vaktiyle atalarınızı kurtaran hasletlerin aynısıdır. Kainatın kanunları değişmedi. Ona hakim olmanıza yardım eden usuller olduğu gibi duruyor. İlk kulaçları atınca nefesin tıkanacak. Muvaffakiyet sahiline ulaşmadan tamamıyla ümidini keseceksin. Metin ol. Bu vartayı hepimiz atlattık. İnsan alışıyor. Fakat yüzmesini öğrenmek lazım. İşte muvaffakiyetin ilk sırrı da zaten bu güvendir. İnsan bitirebildiğine inanarak bir işe koyulmazsa hiçbir şey başaramaz. Genç muharir ilk yazdığı kitabın sonu gelmeyecek sanır. 10. kitabını yazarken artık bunun imkansız bir şey olduğunu bilir ve işe huzurlu kalple koyulur. Kitaplar için doğru olan bu tecrübe, hayatın her sahasında teşebbüsler için de doğrudur. İnsanoğlu her şeyin yahut hemen hemen her şeyin hakkından gelir. Yeter ki sabretmesini bilsin, yılmasın, zafere ulaşıncaya kadar tekrarlamaya azmetmiş olsun. Dezcanlı olma. Bir anda elde edilen servetler ve şöhretler bir anda kaybolup giderler. Ben senin karşına engeller, düşmanlar, savaşlar çıkmasını dilerim. Mücadele ede ede sertleşeceksin. 40-50 yaşlarına geldiğin zaman fırtınaların yüzyıllardan beri hırpaladığı o girintili çıkıntılı, heybetli kayaları andıracaksın. Feleğin silleleri sana şekil verecek. Seciyeli bir adam olacaksın. Umumi efkarın değişmeleri seni güldürecek. İnsan gençken her şeyi gözünde büyütür. Rastladığı ilk engelleri onuruna yapılan birer tecavüz sayar. Yeryüzündeki fenalıklar karşısında dehşet içinde kalır. Her şeye alışıldığını, bulunduğun yaşın en çetin yaş olduğunu, yılmayan kimselere saldırmaktan fenalığın bile usandığını, saadetin ise layık olanlar için yıllar geçtikçe arttığını kendi kendine telkin et. Ahlakçılar gerçi bazen bunun aksini söylerler ama aldırma. Onlar gerçekten yaşamamışlardır da ondan. Hayata ve insanlara karşı kurnazlık edeyim deme. İnan bana, sonunda her fiil değerine göre mükafatlandırılacaktır. İltimas veya dalavere ile elde edilen ikbal beş para etmez. Namus yolundan şaşma. Bu yol seni gayene, muhteristen hem daha evvel hem daha rahat ulaştıracaktır. Herkesin güvenebileceği bir adam olmak gerçi senin vazifen. Fakat bu aynı zamanda siyasilerin de en iyisidir. Namus yolunda seni temin ederim, henüz bütün ufuklar kapanmış değildir. Vefasız ve kararsız olma. Bilirim, işler kötü gidince insan bocalar. Hayata başka bir kadınla yeniden başlamak, başka bir mesleğe kapağı atmak, başka diyarlara çekip gitme arzusunu duyar. Görünüşte kolay olan bu yollara sakın sapayım deme. Bazen bıçak kemiğe dayanınca belki bir değişiklik yapmak zaruri olabilir. Fakat insanların çoğu ellerinde olandan faydalanmaya çalışsalar daha iyi ederler. Ne mutlu birlikte çile çektikleri ve didindikleri kimseler arasında ihtiyarlayanlara ve ölenlere. Yazan André Marius, çeviren Cevdet Perin. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilenler, sonunda düz hat olup çiğnenmeye mahkumdurlar. Laedri. Benjamin Franklin diyor ki, Sezar zafer arabasına binmeyi yalnızca kendini fethettiği zaman hak etmiştir. Aldatılmış insan diye bir şey yoktur. Güvenmiş insan vardır. Bekar bir erkek, henüz tam bir erkek değildir. Dilin kemiği yoktur. Ama bir vuruşta adamın sırtını yere getirebilir. Herkes de başkalarının dertlerine katlanmaya yetecek yüreklilik vardır. Su ve hükümetler içinde bulunan en hafif şeyler en yukarı çıkar. Bilgili budalalar saçmalıklarını bilgisizlerin kullandığından daha iyi bir dille yazarlar ama yazdıkları yine saçmalıktır. Eğer ölür ölmez unutulmak istemiyorsan okumaya değer şeyler yaz ya da yazılmaya değer şeyler yap. Zevk satın aldığını düşünen birçok adam aslında kendini ona köle yapar. Kendi dişlerimin arasında olmasına rağmen kendi dilime hakim olamıyorsam başkalarının diline nasıl hakim olayım? Çoğu insan küçük iyilikleri geri çevirir, orta büyüklüktekileri kabul eder ve en büyüklerine nankörlükle yanıt verir. Sırrını verdiğin adama özgürlüğünü de satmış olursun. Kendi hatalarını sahiplenmeye cesaretli ve onları onarmaya kararlı olan insanların sayısı ne kadar da azdır. Akıllı insanlar başkalarının başlarına gelen kötülüklerden ders alırlar. Aptallarsa kendi başlarına gelenlerden. Güzel kumaşlar, kızlar ve altın göz kamaştırıcıdır. Ama siz yine de onları mum ışığında almamayı tercih edin. Sevgililer çirkin, hapishaneler geniş olamaz. Benjamin Franklin'in Takvimi adlı kitaptan. Bir bardak sütün hatırı. Howard, yoksul bir ailenin çocuğuydu ve okul giderlerini karşılamak için kapı kapı dolaşarak eşyalar satıyordu. O gün hiçbir şeyi satamamıştı ve karnı da çok açtı. Bundan sonra çalacağı ilk kapıdan yiyecek bir şeyler istemeye karar verdi. Kapıyı açan sevimli genç bayanı görünce utandı. Yiyecek bir şeyler yerine, "Affedersiniz, bir bardak su rica edebilir miyim?" diyebildi yalnızca. Genç bayan, çocuğun aç olabileceğini düşünerek kocaman bir bardak süt getirdi ona. Çocuk sütü yavaş yavaş içine sindirerek içtikten sonra, "Çok teşekkür ederim. Borcum ne kadar?" diye sordu genç bayana. Genç bayan, "Borcunuz yok." diyerek yüzünde sıcak bir gülümsemeyle devam etti. Annem gösterdiğimiz şefkat ve nezaket karşılığı olarak asla bir bedel ödenmesini beklemememizi öğretti bize, dedi. Çocuk, "O halde çok teşekkürler. Yürekten teşekkür ederim size," dedi. Howard Kelly, evin önünden ayrıldığı zaman kendisini yalnızca bedensel olarak değil, ruhsal olarak da güçlü hissediyordu. Yıllar sonra genç bayan çok ender rastlanan bir hastalığa yakalanmıştı. Yöredeki doktorlar çaresiz kalınca hastalığıyla ilgili araştırmalar yapması için onu büyük kente gönderdiler. Doktor Howard Kelly, konsültasyon yapması için çağrıldığı hastanın hangi kasabadan geldiğini duyunca heyecanlandı. Artık genç olmasa da yıllar önce kendisine sevgiyle yaklaşan bayanı ilk gördüğü anda tanımıştı ve onun yaşamını kurtarmak için elinden geleni yaptı. Uzun süren tedaviden sonra bayan sağlığına kavuştu. Doktor Kelly, denetlenmesi için önüne getirilen faturaya şöyle bir baktı ve üstüne bir şeyler yazarak zarfın içine koydu ve hasta bayanın odasına gönderdi. Kadın elleri titreyerek aldı zarfı eline. Açmaya korkuyordu. Hastane faturasını asla ödeyemeyeceğini ve geri kalan yaşamı boyunca bu faturayı ödemek için çalışacağını biliyordu. Sonunda zarfı açtı ve faturaya iliştirilmiş bir not dikkatini çekti. Kağıtta şunlar yazılıydı: "Hastane giderlerinin tamamı bir bardak süt karşılığı ödenmiştir. Steve Goodie." Neler öğrendik şu hayatta? Evde bir değişiklik yapmaya kalktığımda her şeyin düşünülenden iki misli daha pahalıya geldiğini ve iki misli daha uzun zaman aldığını öğrendim. Yaş 48. Tasalandıklarımın çoğunun gerçekleşmediğini öğrendim. Yaş 64. Evde yapılmış kurabiyelerin sıcakken yenmesi gerektiğini öğrendim. Yaş 29. Çocuksuz çiftlerin çocuğunu nasıl yetiştirmen gerektiğini daima senden çok daha iyi bildiklerini öğrendim. Yaş 29. Hiçbir kaliteli malın ucuz bir fiyata satılmadığını öğrendim. Yaş 52. İnsanlara iyi davranmanın hiçbir maliyeti olmadığını öğrendim. Yaş 66. Haklı olan insanlarla tartışmanın ne kadar zor olduğunu öğrendim. Yaş 38. İyi kalpli olmanın mükemmel olmaktan çok daha önemli olduğunu öğrendim. Yaş 70. Bir tartışmayı tatlıya bağlamadan yatağa gidilmemesi gerektiğini öğrendim. Yaş 73. Bugün yediğim baklayı yarın üzerimde fazla kilo olarak göreceğimi öğrendim. Yaş 39. Biri "sorun para değil, ilkelerdir dediğinde sorunun genellikle para olduğunu öğrendim. Yaş 65. Tepki göstermenin düşünmekten çok daha kolayımıza geldiğini öğrendim. Yaş 55. Yaşamın kimi zaman insana ikinci bir şans tanıdığını öğrendim. Yaş 62. Ailemin beni sevmesi için daima mükemmel olmam gerekmediğini öğrendim. Yaş 18. Küçük kararları aklımla, büyük kararları ise kalbimle almam gerektiğini öğrendim. Yaş 52. Sevmek ve sevilmenin dünyadaki en büyük neşe kaynağı olduğunu öğrendim. Yaş 78. Uygun giyimin başarı için yardımcı olduğunu öğrendim. Yaş 28. Bir eşle tartışmada ilk özür dilerim, kalbini kırdım, lütfen beni affet diyenin kazanan taraf olacağını öğrendim. Yaş 51. Evlilik yıl dönümünü unutmanın bir facia olabileceğini öğrendim. Yaş 44. Kimsenin sır saklamadığını öğrendim. Yaş 17. İnsanların uçaktaki "Lütfen motorlar duruncaya kadar kalkmayınız" uyarısı hariç her makul uyarıya uyacaklarını öğrendim. Yaş 51. Bir insanın en büyük ihtiyacının takdir edilmek olduğunu öğrendim. Yaş 45. Ne zaman acelem olsa önündekilerin acelesi olmadığını öğrendim. Yaş 29. Bütün kadınların çiçek yollanmaktan hoşlandıklarını öğrendim. Yaş 33. Seven, sadık bir eşin bir erkeğin en değerli hazinesi olduğunu öğrendim. Yaş 68. Hiçbir erkeğin bir kadının gözyaşlarıyla baş edemeyeceğini öğrendim. Yaş 49. Sevgi evde öğretilmemişse başka yerde öğrenmenin zor olduğunu öğrendim. Yaş 51. Fikirlerin sorulmasından herkesin hoşlandığını öğrendim. Para her şeyi değildir diyenlerin genellikle çok parası olan kimseler olduğunu öğrendim. Yaş 66. Jackson Brown Jr. Şu Hayatta Neler Öğrendik Neler adlı kitaptan. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa, orada güneş batıyor demektir. Çin atasözü. Çok tanıdık 5 ders. Birinci ve de en önemli ders. Okuldaki ikinci ayımda hocamız test sorularını dağıttı. Ben okulun en iyi öğrencilerinden biriydim. Son soruya kadar soluk almadan geldim ve orada çakıldım kaldım. Son soru şöyleydi. Her gün okulu temizleyen hademe kadının adı nedir? Bu herhalde bir çeşit şaka olmalıydı. Kadını yerleri silerken hemen her gün görüyordum. Uzun boylu, siyah saçlı bir kadındı. 50'lerinde falan olmalıydı. Ama adını gerçekten nereden bilecektim ki? Son soruyu yanıtsız bırakıp kağıdı teslim ettim. Süre biterken bir öğrenci son sorunun test sonuçlarına dahil olup olmadığını sordu. Tabii dahil dedi hocamız. İş yaşamınız boyunca insanlarla karşılaşacaksınız. Hepsi birbirinden farklı insanlar. Ama hepsi sizin ilginiz ve dikkatinizi hak eden insanlar bunlar. Onlara sadece gülümsemeniz ve merhaba demeniz gerekse bile. Bu dersi hayatım boyunca unutmadım. O hademenin adı Dorothy'ydi. İkinci önemli ders. Yağmurda otostop. Bir gece vakit gece yarısına doğru Alabama otoyolunun kenarında duran bir zenci kadın gördüm. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmura rağmen bozulan arabasının dışında duruyor ve dikkati çekmeye çalışıyordu. Geçen her arabaya el sallıyordu. Yanında durdum. 60'lı yıllarda bir beyazın bir zenciye hem de Alabama'da yardıma kalkışması pek olağan şeylerden değildi. Onu kente kadar götürdüm. Bir taksi durağına bıraktım. Ayrılırken ille de adresimi istedi, verdim. Bir hafta sonra kapım çalındı. Muazzam bir konsol televizyon indiriyordu adamlar. Bir de not ekliydi armağında. Geçen gece otoyolda bana yardımınıza teşekkür ederim. O korkunç yağmur sadece elbiselerimi değil, ruhumu da sırılsıklam etmişti. Kendime güvenimi yitirmek üzereydim. Siz çıka geldiniz. Sizin sayenizde ölmekte olan kocamın yatağının baş ucuna zamanında ulaşmayı başardım. Biraz sonra son nefesini verdi. Tanrı bana yardım eden sizi ve başkalarına karşılık beklemeksizin yardım eden herkesi kutsasın. En iyi dileklerimle. Bayan Nat King Cole. Üçüncü önemli ders. Size hizmet edenleri hep hatırlayın. Bir pastanın 3.30 paraya satıldığı günlerde 10 yaşında bir çocuk pastaneye girdi. Garson kız hemen koştu. Çocuk sordu. Çikolatalı pasta kaç para? 50 sent. Çocuk cebinden çıkardığı bozukları saydı. Bir daha sordu. Peki dondurma ne kadar? 35 sent dedi garson kız sabırsızlıkla. Dükkanda yığınla müşteri vardı ve kız hepsine tek başına koşuşturuyordu. Bu çocukla daha ne kadar vakit geçirebilirdi ki? Çocuk parasını bir daha saydı. Bir dondurma alabilir miyim lütfen dedi. Kız dondurmayı getirdi, fişi tabağın kenarına koydu ve öteki masaya koştu. Çocuk dondurmasını bitirdi. Fişi kasaya ödedi. Garson kız masayı temizlemek üzere geldiğinde gözleri doldu birden. Masayı sanki akan yaşlar temizleyecekti. Boş dondurma tabağının yanında çocuğun bıraktığı 15 sentlik bahşiş duruyordu. Dördüncü önemli ders. Yolumuzdaki engeller. Eski zamanlarda bir kral saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş, kendisi de pencereye oturmuştu. Bakalım neler olacaktı. Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer geldiler sabahtan öğleye kadar. Hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya girdiler. Pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirdi. Halkından bu kadar vergi alıyor ama yolları temiz tutamıyordu. Sonunda bir köylü çıka geldi. Saraya meyve ve sebze getiriyordu. Sırtındaki küfeyi yere indirdi, iki eliyle kayaya sarıldı ve ıkına sıkına itmeye başladı. Sonunda kanter içinde kaldı ama kayayı da yolun kenarına çekti. Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereydi ki, kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu gördü. Açtı. Kese altın doluydu. Bir de kralın notu vardı içinde. Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir diyordu kral. Köylü bugün dahi pek çoğumuzun farkında olmadığı bir ders almıştı. Her engel yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır. Beşinci önemli ders. Önemli olan vermektir. Yıllar önce hastanede çalışırken ağır hasta bir kız getirdiler. Tek yaşam şansı 5 yaşındaki kardeşinden acil kan nakliydi. Küçük oğlan aynı hastalıktan mucizevi şekilde kurtulmuş ve kanında o hastalığın mikroplarını yok eden bağışıklık oluşmuştu. Doktor durumu 5 yaşındaki oğlana anlattı ve ablasına kan verip veremeyeceğini sordu. Küçük çocuk bir an duraksadı. Sonra derin bir nefes aldı ve "Eğer kurtulacaksa veririm kanımı" dedi. Kan nakli ilerlerken sordu. "Peki ben ne zaman öleceğim?" Ablasını yaşatırken kendisinin öleceğini zannetmiş, buna rağmen kanını vermeyi kabul etmişti. Kızılderili atasözleri. Arkamda yürüme. Ben öncün olmayabilirim. Önünde yürü. Takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü. Böylece ikimiz eşit oluruz. Ölüler güç ve bilgilerini beraberinde götürmez. Yaşayanlara ilave eder. Düşmanımı cesur ve kuvvetli yap. Eğer onu yenersem utanç duymayayım. Bir kere al şunu demek, iki kere ben vereceğim demekten iyidir. Su gibi olmalıyız. Her şeyden aşağıda ama kayadan bile kuvvetli. Bir başkasının kabahati hakkında konuşmadan önce daima kendi mokasaninin içine bak. Bir düşman çok, 100 dost azdır. Kehanet, muhtemel bir olayı kesin bir bakışla görmekten başka şey değildir. Hava ya bulutlu olacaktır ya da güneş açacaktır. Komşun hakkında hüküm vermeden önce 2 ay onun makasenleriyle yürü. Doğum yapan her şey dişidir. Kadınların ezelden beri bildiği kainatın dengelerini erkekler de anlamaya başladıkları zaman dünya daha iyi bir dünya olmak üzere değişmeye başlamış olacaktır. Unutmayın, çocuklarınız sizin değildir. Onu yaratıcıdan ödünç aldınız. Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu. Hikmeti değil. Halbuki bilgi mazidir. Hikmet ise istikbal. Aşkı tanıdığında yaratıcıyı da tanırsın. Allah'ın kelimeleri meşe yaprağı gibi sararıp düşmez. Çam yaprağı gibi ilelebet yeşil kalır. Sayfa sonunda çerçeve içinde şöyle yazmakta. Patikanın sizi götürdüğü yere gitmeyin. Bir patika olmayan yerde yürüyün ve iz bırakın. Muriel Strode. 15. ayrımın sonu. Sayfa 290.